Cumhurbaşkanlığı seçiminde son durum. Milletvekili adayları, öne çıkan isimler, tartışmalar, vaatler. Elif Suda Gezer ve Fethi Yılmaz soruyor, konuklar Sputnik seçim özel yayınında yanıtlıyor. Sputnik seçim özel.
Radyo Sputnik seçim özel yayınına hoş geldiniz. Ben Fethi Yılmaz.
Ben Elif Suda Gezer Tüzüner.
Bugünkü konuğumuz CHP Erzincan 1. sıra milletvekili adayı Mustafa Sarıgül. Sayın Sarıgül, hoş geldiniz.
Hoş geldiniz.
Hoş bulduk, çok teşekkür ediyorum. Buyurun.
Çok yoğun bir tempoda anladığım kadarıyla çalışmalar gidiyor. O yüzden fazla vaktinizi almadan ben hemen ilk soruyla başlamak istiyorum.
Buyurun.
Mustafa Sarıgül ismi Şişli ile özdeşleşmiş bir isimdi.
Evet.
Daha sonra Şişli Belediye Başkanlığı'ndan sonra Genel Başkan siyasi parti genel başkanlığı ve hemen ardından tekrar CHP saflarında Erzincan 1. sıra milletvekili adaylığı.
Evet.
Siz kariyerinizi nasıl değerlendiriyorsunuz? CHP'de siyaset yapmaya devam edecek misiniz?
Şöyle, şu anda öyle bir noktadayız ki tek düşünmemiz gereken olay şu. Bu başkanlık sistemi Türkiye'nin şartlarına ve koşullarına uyum sağlamamıştır. Başkanlık sistemi Türkiye için doğru olmamıştır. Demokratik parlamenter sisteme geçmek Türkiye'nin son derece yararınadır. Biz başından beri güç bağımsız, tarafsız cumhurbaşkanı, güçlü meclis ve bağımsız yargı dedik. O nedenle de şu anda tek düşüncemiz Türkiye'mizi normalleştirecek, Türkiye'mizi ayrıştırmadan uzaklaşacak, kırmadan, dökmeden Türkiye'mizi demokratik parlamenter sisteme geçirecek olan isim Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Şu dönemde hepimizin, yani demokrasiye inanan, bireyin özgürlüğüne inanan, bireyin mutluluğuna inanan ve bu sistemin doğru sistem olmadığına inanan bütün demokratik güçlerin Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na destek vermesi lazım. Şu andaki düşüncemiz Mustafa Sarıgül bir yere gelsin, orada olsun, burada olsun anlayışından daha çok hepimizin fokuslanması gereken olay tarlada, fabrikada üretimi sağlayacak, kamuda dürüst yönetimi sağlayacak, devletimizi rayına oturtacak, ekonomiyi düzlüğe çıkaracak olan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na destek vermek. Ben onun için Erzincan'dayım. Bir görevdir benim için. Sayın Genel Başkan benim Erzincan'da bulunup katkı sağlamamı istedi. Ben de Erzincan'ıma büyük bir onurla, büyük bir gururla geldim. Ata ocağında, baba ocağında, dede ocağında bütün yurttaşlarımla beraberim. Hiçbir siyasi parti farkı gözetmeden bütün Erzincanlılar beni gerçekten bağırlarına bastılar. Ben kendilerine çok çok teşekkür ediyorum. Ve Erzincan'ın hakkını alması için de siyasi kampanyalarımıza yoğun olarak devam ediyoruz.
Şimdi şöyle 2018 seçimlerine geri dönersek eğer Cumhur İttifakı Erzincan'da %63 oy aldı ve 2 vekil çıkarttı. Aynı seçimde Millet İttifakı %30'da kaldı ve vekil çıkaramadı. Şimdi biraz önce siz de bahsettiniz aslında başarı kriterlerinizi ama benim sorum şu olacak. Erzincan özelinde sizin bu seçimlerden başarı kriteriniz nedir? Zira biliyorsunuz AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım'ın da memleketi Erzincan. Yani orada bir çekişme de son derece olası. Nedir? Oy hedefiniz var mıdır? Bir başarı hedefiniz oy anlamında var mıdır oransal olarak?
Şu anda Erzincan'da adaylığımız açıklandıktan sonra çok yoğun bir karşılama oldu. Çok değerli bir kampanya yürütüyoruz. Kıran döken bir kampanya değil, bütünleştiren bir kampanya yürütüyoruz. Hemşerilik duyguları içerisinde bir kampanya yürütüyoruz. Ve sevgi kazanacak, Erzincan kazanacak ve Türkiye kazanacak diyoruz. Bu noktada da başladığımız günden bugüne kadar oy grafiğimizde ciddi bir yükseliş var. Ben bunu vatandaşlarımızla caddede, sokakta, köylerde ve ilçelerde de sürekli görüyorum. İnşallah bu oy oranını daha da yükselteceğiz. Bizim 2-0 yapmamıza çok az bir ramak kaldı. Daha 15 günümüz var. Ayın 6'sında Sayın Kılıçdaroğlu'nu inşallah genel başkan olarak Erzincan'a alacağız. Buradan cumhurbaşkanı olarak uğurlayacağız. Çok güzel bir miting hazırlıyoruz. Çok coşkulu, çok görkemli bir miting hazırlıyoruz. Oy oranlarımızda her geçen gün bir artış var. İkinci sıra adayımız İyi Parti'nin adayı. Doktor hocamız, son derece değerli hocamız var. Son derece kaliteli bir doktorumuz var, başhekimimiz var. Onun da çok güzel bir çevresi var. El birliğiyle çalışıyoruz. Bütün aday adayları, CHP'deki 21 tane aday adayı hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Tam bir anla işbirliği ve dayanışma içerisinde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Erzincan'da kararlı, verimli ve uyumlu bir çalışma gösteriyoruz. İnanıyorum ki burada büyük bir başarıya imza atacağız.
Peki Mustafa Bey, son dönemde Mustafa Sarıgül ismi denince ilk akla da çektiğiniz videolar geliyor. Özellikle TikTok'ta yayınlanan, çok konuşuluyor bu videolar.
Evet.
Siz bu videolara bir yandan devam edecek misiniz? Bir de şunu sormak istiyorum. Erzincan seçmeni videolarınıza nasıl karşılık veriyor?
Gençler özellikle son derece ilgili. Kadınlar, hanımefendiler son derece ilgili ve bu çektiğimiz videoların tamamında Türkiye'nin bir sorunu var. Türkiye'nin ya ekonomiyle ilgili, hayat pahalılığıyla ilgili, ya gençlerle ilgili, ya kadınlarla ilgili, ya eğitimle ilgili, ya sağlıkla ilgili, ya tarımla ilgili, ya hayvancılıkla ilgili her TikTok'ta bir Türkiye'nin bir meselesi var. Bunlara yoğun olarak devam edeceğiz. Devam etmemizin nedeni şu: Türkiye'nin meselelerini kamuoyuna 9 saniye ile 14 saniye arasında anlatıyoruz. Çünkü Türkiye'de şu anda milyonlarca TikTok kullanıcısı var. Twitter kullanıcıları kültür düzeyi olarak çok yukarıda, kararlarını zaten vermiştir. Facebook kullanıcılarına baktığınız zaman TikTok arasında gidip gelen belli bir nokta. Efendime söyleyeyim, şeye baktığınız zaman, Instagram'a baktığınız zaman zaten aynı ölçüler içerisinde, ama TikTok'ta işçi gençler var, öğrenci gençler var, memur gençler var, kırsal kesimde yaşayan gençler var, gecekonda yaşayan gençler var ve oradaki gençler daha çok politize olmayan gençler ve onlara da biz çok iyi ölçüler içerisinde ulaşıyoruz ve onların ben şeyini görüyorum, enerjisini görüyorum. Bu TikTok'ları çekmeye tabii yoğun olarak devam edeceğiz. Biz TikTok'lara girdiğimiz zaman bizi belli noktalar eleştirdi. Nedir TikTok, olur mu öyle şey, siyasinin TikTok'ta ne işi var? Ama şu anda gördüğüm kadarıyla bütün siyasi parti genel başkanları TikTok'talar. Ama tabii TikTok'un ruhunu yakalamak önemli.
Şimdi bu aslında TikTok'un ruhunu yakalayan, sizin de deyiminizle ve bence de son derece çarpıcı olan bu videolarla ilgili bir teknik sorum olacak. Kaç kişi hazırlıyor bu videoları? Nasıl bir süreçten geçiyor? Çünkü hakikaten birçoğu çok uzun zamandır konuşuluyordu ve çokça da paylaşılıyordu.
Şöyle, içerik önemli. Bu içerik konusunda gençler var, gönüllü gençler var. Onlar bize içerik gönderiyorlar. O içeriğe bakıyoruz. Ama zaman zaman da zaten ben bir yerde gördüğüm zaman kendim de onu rahatlıkla yakalayabiliyorum. Mesela Manisa'ya gittim. Manisa'da tulum peyniri var. Sordum, dediler ki nedir bu? Manisa'nın tulum peyniri. Ben dedim ki hayır. Ben Erzincan'ın tulum peynirini Manisa'ya kaptırmam. Yok öyle bir şey. Yani ben Erzincan'ın tulum peynirini Manisa'ya kaptırmam. Kusura bakmayın. Ne zaman söyledim bunu? Yaklaşık olarak 9 ay önce söyledim. Ve gerçekten o zaman benim milletvekili adayına falan yoktu Erzincan'a. Şimdi geldiğim zaman bütün peynir üreticileri diyorlar ki, başkanım ya onu nasıl söyledin ya, aslansın diyorlar ya, onu nasıl söyledin? Erzincan'ın tulum 5 milyon izlenmiş.
Çok ciddi bir rakam. Gençlerden de bahsettiniz. Gençlerin size gönderdiği videodan da bahsettiniz. Ekibinizin de bir çok genç bir kadrodan olduğundan söz ettiniz. Siz de meclise ilk kez 1987 yılında girdiniz ve Türkiye'nin genç milletvekili unvanı uzun süre size aitti.
En genç.
Evet. Peki şimdi Mustafa Bey, tahmin edersiniz gençler artık özellikle kırsal bölgelerden şehirlere, hatta yurt dışına gitmek için uğraş veriyorlar, çaba harcıyorlar. Siz onlara neler söylersiniz? Neler diyeceksiniz gençlere?
Şöyle. Çok teşekkür ediyorum. Şöyle. Beyin gücü bizim için son derece önemli. 5T formülümüzle gençleri mutlaka ülkemizde tutacağız. Teknolojiye büyük önem vereceğiz, tekstile büyük önem vereceğiz, tarıma büyük önem vereceğiz, turizme büyük önem vereceğiz. O, biz bunlara önem verdiğimiz zaman, iş sahasına attığımız zaman, mesela BioNTech aşısını bulan iki tane Türk kökenli Alman doktorlara biz Türkiye'de kimyasal destek verseydik, laboratuvar desteği verseydik ve onlar şeye gitmezlerdi. Yurt dışı Almanya'ya gitmezlerdi. O aşıya Almanya'da ve bizde vururlardı BioNTech aşısını. Ve Almanya'da buldular. Hem dünya insanlarına büyük katkı oldu, hem de Almanya'ya büyük bir ekonomik güç oldu. 140 milyar euro konuşuyoruz. Onun için biz gençlerin önünü açacağız. Gençlere olanak imkan sağlayacağız. Erzincan'da da kuluçka merkezleri açacağız. Fikri olan genç bize gelecek. Fikri olan genç konusunu anlatacak ve fikri olan gencin mutlaka önünü açacağız. Erzincan'da özellikle tarıma ve hayvancılığa büyük önem vereceğiz. Erzincan'da teknolojiye büyük önem vereceğiz. Teknoparklar açacağız. Kış turizmine ve yaz turizmine büyük önem vereceğiz. Erzincan'da enerjiye büyük önem vereceğiz. Burası etrafı dağlık, rüzgarı sert. Evet, büyük bir rüzgar var ama bir tane güneş enerjisiyle ilgili bir şey yok. Bugüne kadar yapılmamış. Bunların hepsini planlayacağız. Türkiye'nin sorunu dinamik bir genç kadro var ama gençler Türkiye'de kalmak istemiyorlar. Türkiye'de kalmalarını sağlayacağız.
Peki.
Ben bir yıl önceye gitmek istiyorum. Bir yıl önce yaklaşık arka arkaya bir genel af çağrısında bulunmuştunuz ve o dönemde bu aslında çok tartışıldı. Meclise girerseniz bu talebinizi yineleyecek misiniz? Ve o dönemde bunu gündeme getirmenizin sahiki neydi acaba?
İlk vereceğim kanun teklifi aftır. Pandemi koşulları münasebetiyle hızlı yargılamalar oldu. Gözden kaçan konular oldu. Kardeşler için affet Türkiye'm, anneler için affet Türkiye'm, babalar için affet Türkiye'm, çocuklar için affet Türkiye'm. Ve affet Türkiye'm kampanyamız siyasi bir kampanya değil, tamamen vicdani bir kampanyadır. Özellikle binlerce gencimiz uyuşturucu tuzağına düşürdü ve bunlar içtiler. Bunlar binlerce gencimiz var. Bu gençleri tekrar yaşamla buluşturmamız lazım. Her konuya af olmaz ama af olması gereken konular var. Esnaflarımız pandemi koşulları münasebetiyle çeklerini ve senetlerini ödeyemediler. Binlerce mağdur esnafımız var. Mutlaka bunların affedilmesi lazım. Bu konuda da sadece biz çıkarmayacağız. Parlamentoda bu konuda toplumsal uzlaşmayı sağlayacağız.
Peki.
O zaman bunlar kesinlikle dışında kalmalı dediğiniz alanları da sorabilir miyim o anlamda? Aslında biraz içeriğini anlattınız çünkü.
Uyuşturucu satanlar mutlaka dışarıda kalmalı. İkincisi, kadın cinayetleriyle ilgili olarak mutlaka dışarıda kalmalı. Çocuk tacizleri mutlaka dışarıda kalmalı ama bunu tabii daha çok yasalaşmasını parlamentoda bakacağız. Şimdi ezbere konuşmak doğru bir şey olmaz.
Peki.
Peki. Mustafa Bey, siz uzun yıllardır...
Biraz çabuklaşalım, tabii... kusura bakmayın. Ben daha Erzincan'ın bir dağ köyündeyim. Ne olur kusura bakmayın.
Farkındayım. Biz de o yüzden çok hızlı bir şekilde sorularımızı yöneltmeye çalışıyoruz.
Evet, buyurun,
şimdi sorular, siz de yanıt verdiniz ama siz siyasette farklı bir dil de kullanıyorsunuz. Keza bunu videolarda yapıyorsunuz. Görüşmelerde, röportajlarınızda yapıyorsunuz. Bir yandan birçok siyasi parti lideriyle de temaslarınız var. Sizin işte AK Parti içerisinde de çok ciddi temaslarınız var. Hatta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da yakından tanıyorsunuz. Şimdi siz 80'lerin sonundan bu yana mecliste olmuş, siyasi genel başkanlık yapmış, belediye başkanlığı yapmış bir isim olarak bugünkü siyaset dilini siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Siz mesela Erzincan'da nasıl bir dil kullanıyorsunuz?
Erzincan'da tamamen sevgi dilini kullanıyorum. Ötekisi olmayan bir anlayışı kullanıyorum. Başı açık da benim, başı kapalı da benim, Muharrem ayı da benim, Ramazan ayı da benim. Erzincan'da kardeşlik hukukunu kullanıyorum, toplumsal barışı kullanıyorum ve böyle devam edeceğim.
Peki. Çok teşekkürler.
Bununla bağlantılı olarak şunu da sorayım. Erzincan seçmen üzerinde vaatleriniz. Aslında çok konuştuk ama hani ilk yapacağınız şeyler neler olur öne çıkanlar?
Şöyle. Ayın 8'inde bunları açıklayacağım ama özellikle Erzincan'ı göç veren il olmaktan çıkarıp göç alan il haline getireceğim. Erzincan çekim merkezi olacak. Erzincan Sivas'la Erzurum'un arasında sıkışan bir kent olmaktan çıkacak. Erzincanlı olmanın gururunu herkes yaşayacak. Dünyada Erzincanlılar günü düzenleyeceğim. Dünyada Erzincanlı birçok iş adamı var. Onların hepsini Türkiye'ye getireceğim. Erzincan sanayide, tarımda, hayvancılıkta, turizmde, enerjide Türkiye'nin çekim merkezi olacak.
Peki şimdi AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım da Erzincanlı. O da sık sık bunu dile getiriyor. Siz kendisiyle hiç görüştünüz mü? Ya da Erzincan'daki AK Partililerle sizin temasınız nasıl?
Ben tabii. Aday olduğum zaman kendisiyle görüştüm Sayın Başbakanımızla. Bayram günü aradım, bayramını kutladım. İşte Erzincan'a geldiğim zaman da bütün siyasi partileri ziyaret ettim. AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi dahil bütün siyasi partilerin tamamını ziyaret ettim. Erzincan'daki o nezaketi, zerafeti, biz örfümüzü, töremizi, geleneklerimizi elden bırakmayız. Siyasette farklı görüşler olabilir ama Erzincanlı olduğumuzu unutmayız.
Şimdi sizin de bulunduğunuz konum itibariyle biz son birkaç soruya geçelim hızlıca.
Yok benim artık sadece gidelim, aklımda... gidelim hayatım. Ben otobüs beni bekliyor. Dışarıda nasıl kalabalık. Ben sizin radyonuzu seviyorum. Onun için şey aldım. Bir son soruyu alayım izin verirseniz.
Çok çok teşekkür ederim. Tamamdır. Şöyle sorayım o zaman. Şimdi Millet İttifakı'nın henüz adayı Kemal Kılıçdaroğlu değilken bile siz onun aday olması gerektiğini söyleyen bir isimdiniz. Ve bu da tabii ki çok tartışıldı. Seçimin ilk turda biteceğini düşünüyor musunuz? Ve nasıl sonuçlanacak?
Altılı masa için, altılı masa için en uygun aday Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Altılı masa da doğru kararı vermiştir. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ilk defa muhalefet olarak psikolojik üstünlük şu anda tamamen muhalefete geçmiştir. Daha seçimlere çok az var, çok az bir zaman kaldı. Ama kararsız seçmen var. Kararsız seçmenler giderek kararlarını muhalefetten yana doğru veriyorlar. Ama biliyorsunuz ki siyasi yaşamda son hafta son derece önemlidir. Biz birinci turda Sayın Kılıçdaroğlu'nun kazanması için elimizden gelen var gücümüzle çalışmaları yapıyoruz. Sayın Kılıçdaroğlu'nun toplumdaki algısı son derece yüksek. Sayın Kılıçdaroğlu'nun devleti rayına oturtacağına, ekonomi düzlüğe çıkaracağına herkes inanıyor. Tüybütün iş yetimin hakkını koruyacağına herkes inanıyor. Ve Sayın Kılıçdaroğlu egosu olmayan, kişisel ıslarından arınmış ve Türkiye'yi demokratik parlamenter sisteme kavuşturacağını herkes biliyor.
Son olarak Mustafa Bey, Erzincanlı seçmen size neden oy versin? Son bir dakikanız var. Seçmene neler söylersiniz?
Erzincanlı seçmen Sarıgül hiçbir siyasi parti farkı gözetmez. Sarıgül gücünü koltuğundan değil, gücünü Allah'ımdan ve Erzincanlı yurttaşlarımdan alırım. Ben Erzincan'da milletvekili adayı değilim. Büyüklerimin evladı olmaya, gençlerin de abisi olmaya adayım. O nedenle Erzincan'da da adaylığımız açıklandıktan sonra Erzincan'ı Türkiye kamuoyunun gündemine taşıdık. Erzincan'ın ışıklarını çok iyi yakacağımı Erzincanlılar bilirler ve inşallah onlar da Erzincan'da yeni bir taze kan, yeni bir enerji, Erzincan'a dönüşüm ve değişime ihtiyaç olduğunu Erzincanlı yurttaşlarım görüyor. Ben hepsine teşekkür ediyorum.
Peki, çok teşekkürler Mustafa Bey.
Hadi sağ olun, iyi yayınlar diliyorum. Can Erzincan'dan, güzel Erzincan'dan bütün Türkiye'mi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum.
Teşekkürler katıldığınız için.
Teşekkürler.
Radyo Sputnik seçim özel yayınında konuğumuz CHP Erzincan 1. sıra milletvekili adayı Mustafa Sarıgül oldu. Yeni konuklarımızla sizlerle olmaya ve seçimin nabzını tutmaya devam edeceğiz.
Görüşmek üzere.
Görüşmek üzere.
Cumhurbaşkanlığı seçiminde son durum. Milletvekili adayları, öne çıkan isimler, tartışmalar, vaatler. Elif Suda Gezer ve Fethi Yılmaz soruyor, konuklar Sputnik seçim özel yayınında yanıtlıyor. Sputnik seçim özel.